Mopushane Çeşmesi 7. ayrım sayfa 97. İnsan nasıl ölür? Kerim Ağa konuşkan, tatlı dilli bir adamdı. Yaz günleri 6. koğuşun bahçesindeki büyük zerdalinin dibine kilimini serer, tesbihini eline alır, durmadan gevezelik ederdi. Birçok akşamlarda da hükümlüler onu aralarına çağırırlar. "Hani şu Hanife'yi eşekle nasıl kaçırdığını anlat bakalım," derlerdi. O zaman Kerim Ağa tatlı tatlı hikayesine başlardı. "Derken efendim, bizim hayvan başladı anırmaya. Sus ulan eşşoğlu," dedim. "Susmaz. Jandarmalar duyacak diye yüreceğim ağzıma gelir. Hanife debelenir. Eşek çifte atar. Karabayır köyüne varana kadar imiğin kuyruğuna kaldı." Kerim Ağa'nın hikayesi hepsinin hoşuna giderdi. Hele şaklabanlıklarına doyum olmazdı. Ağa bir gün hastalandı. Mopushane doktoruna haber ilettiler. Ertesi sabah geldi ama hastaya el sürmedi. Şöyle bir uzaktan baktı. "Neyin var?" dedi. Kerim Ağa yatağın içinde doğrulmaya çalışarak, "Yanım belim sızı içinde Tohtur Bey. Oturmaya bile mecalim yok. Karnımın orta yerinde gıpır gıpır bir şey gıpırdanıyor. İliğimi emiyor. Solucan mı desem, başka bir musibet mi desem?" Doktor bir şey söylemeden uzaklaştı. Sonradan sıhhiye ile müshil 6 tane de sulfata yollamış. Ama bu ilaçlar Kerim Ağa'yı iyi etmedi. Günler geçtikçe ağırlaştı. Geceleri inlemeler, sayıklamalar arttı. Uykularında boncuk boncuk ter döktü. Arkadaşları ona çorba pişirdiler. Kemik suyuna lapa yaptılar. Ama hastalığı bir türlü yenemediler. Bir akşam ağa iyice ağırlaştı. Aşağıdaki ranzada da hükümlüler cız oynuyorlardı. Bir aralık ürgüplü Mustafa bağırdı. "Su getirin su, çabuk!" Oyun durdu. Hepsi şaşırmıştı. Kerim Ağa'nın yatağında bir debelenme vardı. O zaman koşarak üst ranzaya tırmandılar. Hükümlülerden biri pencereye koşup camı açtı. Ötekiler ağanın dört yanını çevirdiler. Biri bileklerini ovuşturuyor, öteki başını doğrultmaya çalışıyordu. İhtiyar Kerim Ağa'nın yüzü kızarmış, gözleri fal taşı gibi açılmış, tavanda kımıldamayan bir noktaya çivilenmişti. Yüzüne Gavur Ali'nin testisinden avuç avuç su serptikleri halde bir türlü kendine gelemiyordu. Güçlükle nefes alıyor, sonra göğsü alçalırken gırtlağından yırtıcı bir hırıltı çıkıyordu. Ürgüplü Mustafa telaşla, "Doğrultmak lazım," dedi. "Arka üstü yatmasın. Bir yastık yok mu be yahu?" Kel Hüseyin'in uzattığı yastığı Kerim Ağa'nın beline dayadı. Ötekiler kollarından tutarak hastayı doğrulttular. Ürgüplü telaş içinde hırsız Selim'e döndü. "Çabuk ulan eli uzun," dedi. "Benim sandığı aç. Sağda kuru nane var. Cezvede kaynat da içirelim herife." İki kişi birden sandığa doğru koştu. Kel Hüseyin umutsuz bir sesle, "Naneye gelir mi sanki?" dedi. "Tabii ya, bağırsaklarını açar, görmüyor musun? Nefes alamıyor herif." "Yok be yahu, naneye boş verin." Ürgüplü sinirlendi. "Kulak asma öyle laflara, sen benim dediğimi yap." Hükümlülerden bir tanesi de pencereden dışarıya sesleniyordu. "Gardiyan, Kerim Ağa ölüyor, yetişin." Onun bağırması gecenin ıssızlığı içinde perde perde eridi. Kerim Ağa'nın ağzından su gelmeye başlamıştı. Çenesinin yanından boynuna pıyırık mintanının içine sızıyordu. Tahtalaşmış göğsünün beyaz kıllarını yolarcasına düğmelerini çözdüler. Meydana çıkan kaburgalarının arasında yüreğinin çarpışı fark ediliyordu. Ama ihtiyarın bakışları umut verici değildi. Gözleri taş kesilmişti. Dudaklarının yüzünün rengi yeşile çalıyordu. Battaniyenin altındaki sol dizi gerilmiş titriyordu. Ürgüplü tekrar pencereye koştu. Avazı çıktığı kadar bağırdı. "Adam ölüyor, yetişin." Bu sese karşılık veren olmadı. Hükümlüler birbirlerinin yüzlerine baktılar. Marco Polo durumu uzaktan gözlüyordu. Gökyüzüne baktıktan sonra bir haç çıkardı. Ürgüplü Mustafa tekrar yatağa gelip ihtiyar Kerim Ağacığını kucaklamıştı. Hasta bir iki dakikayı sakin geçirdikten sonra yeniden çırpınmaya başladı. Bu sefer çeneleri kilitlendi. Burnundan su ile karışık pembe bir köpük gelmeye başladı. Göz bebekleri büyüdü. Elleri gerildi. Yüzüne testiyle boşaltılan su bile artık onda hiçbir tepki yapmıyordu. Arkadaşları bir teviye bileklerini ovuşturuyorlar, Kel Hüseyin peşkirle yüzünü yelpazeliyor, ürgüplü sırtındaki yastığı tutuyordu. Hasta parmaklarını sıktı, kollarını gerdi. Bacakları titreyerek yana doğru kıvrıldı. Kendisini zapt etmek bile güçleşmişti. Ürgüplü, "Çok fena, ümit yok," diye mırıldandı. Kel Hüseyin, "Doğrultsanıza ulan," diye çıkıştı ama fayda etmedi. Kerim Ağa'nın elleri gevşedi, başı önüne düştü. Su ile karışık ter alnından ağzına doğru dizi dizi akıyordu. Gözleri iki defa kuvvetle açılıp kapandı. Sonra uzamış kır sakallarının çevrelediği çenesi sarktı. Olan olmuştu. Bu gerçek dramın bir şey yapamamazlık içinde çırpınan seyircileri öyle kaldılar. Ortak bir üzüntü dalgası yüzleri dolaştı. Apaçık bir sızı hepsinin yüreğini kanattı. Birbirine kaynaşmış, bütünleşmiş bir acı hepsini kucakladı. Çile arkadaşları. Ayancıklı, 302 doğumlu Süleymanoğlu Kerim Gamzas'ın öldüğünü anladılar. Ürgüplü peşkirle ihtiyarın çenesini bağladı. Şile bezinden yapılmış pembe yollu yatak çarşafını cenazenin üstüne örttü. Ranzanın üstünden teker teker indiler. Hepsi bir köşeye çekildi. Sonra çatıdaki saati kurmaya gelen gardiyanın tavanda ayak seslerini duyuncaya kadar kimse laf etmedi. Saat gecenin birine yaklaşırken Ürgüplü tavan penceresinden yukarıya seslendi. İbrahim Mutlu, bak bir dakika. Ne var ulan? Kerim Ağa öldü, gelin alın şunu. Alırız. Senden fazla aspirin var mı? Ne olacak? Dişim tuttu birader, köpoğlu diş çürümüş. Çürümüş de bir kök kalmış. Yarın dişçiye gideceğim ama bu gece iflahımı kesti. Gelince veririm, haydi sen sedyeyi yolla. Rahmetli Kerim Ağa'nın yatağının yanında Şaban dayı dedikleri ihtiyar yatıyordu. 83 yaşındaydı. Adam akıllı bunamıştı. Komşusu ölünce onun da canı sıkılmıştı. Kerim Ağa'nın bağırsakları düzelsin diye Ürgüplü'nün kaynattığı naneyi kupasına koymuş üfleye üfleye içiyordu. Bir yandan da ölünün iyice örtülmemiş yüzünü seyrediyordu. Baktı da sonra kendi kendine mırıldandı. Allah'ın emrine karşı gelmek olmaz tabii. Ama bence ölmemek, ölmekten daha iyi. Ne var sanki yaratıp yaratıp da sonradan öldürecek? Çok geçmeden demir kapı açıldı. Üç gardiyan bir sedye ile içeri girdi. Önde gece devriyesi İbrahim yürüyordu. Başını yana eğmiş, bir elini şakağına dayamıştı. Öteki gardiyanlar sedyeyi ranzanın önüne bıraktılar. Bir tanesi, "İndirin cenazeyi," dedi. Ürgüplü hırsız Selim'e bağırdı. "Çık yukarı ulan, ayaklarından yakala, sıkı tut. Ne korkuyorsun ulan, kucaklasana." Ürgüplü de çarşafı çekip Kerim Ağa'yı koltuklarından kavradı. Ölünün bedeni daha soğumamıştı. Birkaç kişi daha yardım etti. Elbiseleriyle sedyeye yerleştirdiler. Gardiyanlar umursamaz bakışlarla onu seyrediyorlardı. Ölünün bir eli sedyeden dışarı sarkmıştı. Ürgüplü yelek cebinden çıkardığı aspirini gardiyan İbrahim'e uzattı. Hırsız Selim'e "Bir maşrapa su ver," dedi. İbrahim aspirini yutarken çivili postalılar ile cenazenin sedyeden dışarı çıkmış eline bastığının farkında değildi. Kerim Ağa'nın kemikleri çatırdadı. Gardiyanlar sedyeyi uçlarından yakaladılar. İbrahim eli şakağında arkadan gidiyordu. Kapıya gelince "Haydi hoşça kalın," dedi. "Güle güle, güle güle." Hepsi nemli gözlerle gidenin arkasından bakıyordu. Ürgüplü, "Hepimizin hakkı helal olsun," diye seslendi. İbrahim kapının önünde durdu. "Ulan siz abdesthaneye hiç çıkamaz mısınız?" dedi. "Ne koku bu?" "Yarın sabah yıkayacağız abicim. Yarın olsun da görürüz." Sedye kapıdan çıktıktan sonra demir kapı gürültüyle kapandı. Kerim Ağa 9 yıldır ilk kez mapushanenin dışına kelepçesiz çıkıyordu. Yankezici Keramettin hemen yukarı fırlamış, ihtiyarın yatağını karıştırmaya başlamıştı. Ürgüplü onu görünce deliye döndü. "İn ulan aşağı," dedi. "Yerim seni yalama herif." "Ağabeyciğim, nüfus kağıdı burada mı?" diye baktım. "Ne yapacaksın nüfus kağıdını?" "Bizim zenaatte nüfus kağıdı ne yapılır?" "İn köpoğlu köpek. Sana verirler mi onu? Sanki senden başkasına lazım olmaz değil mi?" Kastamonu canavarı. Kayseri'de topu topu bir adam öldürmüş, yakalayıp mapusa atmışlar. 24 yıl ceza vermişler. Ama mübarek rahat duramaz ki. Adam olur takımından değil. Bu sefer mapushanedekilerle dalaşmaya, boğuşmaya başlamış. Ama ne türlü bir insan olduğunu kendisi de bilmiyor. Düşünmüş, taşınmış, nasıl olsa bu deveyi güdemeyeceğim. İyisi mi bu diyardan gideyim demiş. Bir gece öteki hükümlüler uykudayken duvarı deldiği gibi soluğu çankırda almış. Biraz geçimsiz olduğu için tutmuş bu sefer Çankırı'daki kahvede birisiyle kavga etmiş. Bıçağını çektiği gibi onu da ahirete yollamış. Tekrar yakalamışlar. Tekrar mapusa atmışlar. Bu kez mahkeme eski cezası ile yeni cezasını birleştirip toplamca 30 yıla çarptırmış. O da yeniden günleri saymaya başlamış. Ama 30 yıl çabucak biter mi ya? Dile kolay. Bir değil, beş değil, on değil. Bakmış ki bu cezayı veren yargıç ya hiç mapusta yatmamış ya sayı bilmiyor. En iyisi mahkumların yıllardan beri bekledikleri af kanununu ben kendi kendime çıkartayım demiş. Tutmuş yine mapushanenin duvarını delip kaçmış. Kasım'ında soluğu almış. Bir köye gelip ağalardan birinin yanına sığınmış. Durumunu ona anlatmış. Senden hiçbir şey istemem. Yalnız şuracıkta barınayım. Boğazı tokluğuna bütün işlerini göreyim. Kölen olayım. Sırf beni ele verme demiş. Ağa da acıdığı için katili kayırmış. Yanına rençber diye almış. Gel zaman git zaman o kuru tatsız helecansız hayat onu usandırmaya başlamış. Ne yapıp yapıp maraza çıkarmanın yollarını aramaya başlamış. Bir gün ağa tarlada bulunan kızına ekmekle yoğurt göndermek istemiş. Onu çağırmış. Al şunları benim kıza götür demiş. O da hayvana atladığı gibi bir solukta tarlaya varmış. 17 yaşındaki kızcağız yaşmağını biraz aralamış dinleniyor. Yanık yanık türkü söylüyormuş. Pembe pembe yanakları, koyu yeşil gözleri herifi aniden büyülemiş. Dünya nimetlerinden faydalanmak neden benim hakkım olmasın diye düşünmüş. Kanındaki şeytan yavaş yavaş onu kudurtmaya başlamış. Dayanamayıp kızın üstüne çullanmış. Köylü kızı bu. Böyle sırnaşıklıklara razı olur mu hiç? Bağırmaya başlamış. O zaman herif ucu sivri bıçağını çektiği gibi kızın boğazına dayamış. Kendini korumaya gücü yetmeyeceğini anlayan kız bu sefer de yalvarıp yakarmaya başlamış. Ama gözleri dönmüş herife bunlar etki yapar mı hiç? Kızı razı edemeyeceğini anlayınca başlamış bıçaklamaya. 8-10 kere karnına sokup çıkarmış. Sonra gırtlağını kesmiş. Göğsünü birkaç yerinden delmiş. Kızı bağırtılar, çığlıklar içinde öldürdükten sonra muradına ermiş. Artık tekrar ağanın yanına dönmeye yüzü var mı ya? Atladığı gibi beygire dağlara çıkmış. Ağa akşama kadar kızını beklemiş. Bir de tarlaya koşup ne görsün? Gülsümcüğü otların dibinde kan içinde boylu boyunca yatmıyor mu? Saçını başını yola yola jandarmaya koşmuş. 3 gün kovaladıktan sonra jandarma da herifi yakalamış. Duruşma, duruşma. Mahkeme kanunda suçluyu kayıran bir hükmü aramış taramış bulamamış. İşin acımaya sığar yönü kalmadığını da gördüğü için katili ölüm cezasına çarptırmış. Herif cezayı yiyince şöyle bir sersemlemiş ama yapılacak iş de yok. Hangi avukata başvurduysa kendisini savunacak tek insan bulamamış. Bunun üzerine işini Allah'a bırakmış. Gel zaman git zaman kağıtlar Yargıtay'ca incelenmiş. Ceza haklı görüldüğü için hüküm onaylanmış. Sonra da meclisin onayına gönderilmiş. Şimdi sonucu bekliyordu. Ona 5. koğuşta Kastamonu canavarı derlerdi. Mapushanede bazı kafa dengi arkadaşlar bulmuştu. Ama öteki hükümlüler onu hiç sevmezlerdi. Yalnız şurada sayılı günleri kaldığı için pek ses çıkarmazlardı. Ama canavar rahat durmaz. Kumar oynamak, kavga çıkarmak için şuna buna sürtünür, arada da hükümlülerden iyice dayak yerdi. Kimi vakitte mapushanede akıllı geçinenlere akıl danışır, kendi sonunun ne olacağını sorardı. Cemal ağabeyciğim, sen bilirsin halimi. Bana 3 insan öldürdün diyorlar. Hani bunun 3'ü değilse de ikisi %100 iftira. Bu ceza bana reva mı? Cemal ağabeyisi onun konuşmasına bile katlanamaz. Defol ulan, gözüm görmesin seni Teres. İnşallah ipini ben çekeceğim diye bağırırdı. O yine sırnaşır yılışırdı. Düşün bir kere ağabeyciğim, düşün. Ben de bir ananın evladıyım. Ne emeklerle anam beni büyüttü, yetiştirdi, bu boya getirdi. Allah'ın verdiği canı kulun geri alması doğru mu? Ne olursa olsun ölmeyeceğim. Ölmek istemiyorum. Ulan çekil git şuradan. Başımı belaya sokma. Gırtlağını şimdi dişlerimle koparacağım. Mikrop herif. Uyuz canavar. Cemal ağabeyciğim dur dinle bir kere. Ben sana para ile istida yazdırmaya geldim yahu. Ha o başka. Para lafı oldu mu istidacı Cemal'in eli ayağı kesilirdi. Bir şeyden çakmadığı halde kendini en usta avukattan daha yaman tanıtmaya başarmış, ünü bütün koğuşlara yayılmıştı. Cemal'in %25 komisyonla çalışan dellalları, Cemal ağabeyin yazdığı istidaların karşısında mahkemeler bile şaşırıp kalıyor diye propaganda yapıyorlardı. O da bu sayede cahil hükümlüleri, tutukluları soyup soğana çevirmenin yolunu bulmuştu. Canavar hala yalvarıyordu. Bana bir istida yazacaksın. Öyle bir istida yazacaksın ki okuyanlar iki göz iki çeşme ağlayacak. Yargıtay hakiminin o gece gözüne uyku girmeyecek. Hep beni düşünecek. Vicdanında gümbür gümbür kıyametler kopacak. Para lafını duyan Cemal'in ilikleri gevşeyiverdi. Artık canavarın kaç adam öldürdüğü önemli değildi. Şimdi ondan kaç papel koparacağını düşünüyordu. Sen benim kardeşim sayılırsın yahu dedi. Neye bu kadar meraklanıyorsun? İnsanlık vazifemizi elbet yapacağız. Yalnız sen böyle bir istidaya ne vereceksin bakalım? Sen ne istiyorsun Cemal ağabey? 30 liranı alırım. Kafanı da kurtarırım. Aman ağabeyciğim 30 mu dedin? 30 ya. Vazgeçtim ağabeyciğim. 30'u vereceğime asılırım daha iyi. Ulan dün akşam kumarda 70 lira kıvırmışsın. Numara yapmasana. Doğru kıvırdım ama seni doyurmak için kıvırmadım ya. Ulan canın gürültüye gidiyor. Gitsin. Ulan seni asacaklar hala parayı mı hesap ediyorsun? Assınlar hesap ederim. Ulan gebereceksin köpek gibi gebereceksin. Geberirim. Ulan yuh sana be. 30'u vermez misin? Vermem. Ya ne verirsin? Helalinden 2,5 lira veririm. Gel 5 lira ver de barışalım. 3 lira veririm. Gel öyleyse yazalım. Bu seferlik dediğin olsun köpoğlu köpek. Koğuşun dibindeki masada canavarı ölümden kurtaracak dilekçe kalemi alındı. Yargıtay Başkanlığı'na ve Yüksek Riyaseti Celilesi'ne. Sayın yargıçlarım ve vicdanları yüksek, asil ve pek temiz ruhlu hakimlerim ve pek muhterem büyük âli cenaplarım. 3 önemli ve pek mühim aslı olmayan cinayet töhmetiyle ve ağır ceza mahkemesinin kararı ile ve ceza kanununun 450. maddesiyle ve bu maddenin 6. bendiyle ölüm cezasına çarptırılmamdan ötürü duymuş olduğum teessürün izalesi sonsuzdur. Yüksek buyruk ve hüsnü niyetiniz altındaki kanunların müştemilatından olan içtihatlarda görülmektedir ki, ölüm cezalarının sureti infazına mütedair hüküm ve vecibeler kanunlarda indelhace ve layıkı ve çile tatbik edilmiş olmamasının nakiseleriyle tevlit ettiği mahzurlar, mukayese edildiği takdirde suçsuz olduğum gün gibi ortaya çıkacaktır. 17 yaşında körpe bir kızı öldürüp de badel katil tecavüz etmenin vebal ve cinnetini idrak edebilen bir hafsala taşımadığımı düşünerek mutmain oluyor ve kanaatlerimin adalete güvenen veçesini meşkut bırakmamak azim ve iradesinden dolayı gölgesiz ve necip ahlak ve insafınız önünde secdeye gelerek masumiyetimi bir kere daha ve hukukun amir hükümleri muvacehesinde irşat eylemek suretiyle genç kıza tasallat etmediğimi vicdanınızın takdirine terk ediyorum. Nasıl terk etmem ki? Altında barındığınız ve kaloriferlerinde ısındığınız o mukaddes çatının gölgesine sığınan binlerce ve binlerce bahtsızın leyamüt ölmezliğine karşı adaletin teminatını taşıyan ve size güvenen bizler, biz zavallı mahkumlar, ruhumuzdan fışkıran hazin ve elim nedamet rişaleri içinde tir tir titrerken bir sehpa hayalinin karşı masumiyetimizi her zaman haykırabilmek cesaretini bilakis iktisap ediyoruz. Yukarıdaki mucip sebeplerin gerekçesi suçsuzluğumu irticalen ve bedahatle ortaya koymuş bulunması vicdanlarınızın meşalesinde akisler yaparsa kendinizi bahtiyar saymaya hak kazanacağınıza tam bir şuur ve müfekkiren mevcuttur. Adaletimizin ilticagahında kendime bir oturumluk, mekan niyaz ve tezallüm ederek hukukumun mezkur 450. maddeye göre tahtı beraat altına alınmasını derin saygılarımla necabet ve irfanınızın azamet ve iffetinden istirham ve istida ederim. Canavar muhteşem dilekçesini gönderdikten sonra adam akıllı rahat etti. Artık idam edilmeyeceğine %100 inanıyordu. Adam asmak kolay mı be? Can bu. İnsan canı diyordu. Olaylar yardım etti. Cezası meclisin onayından geçmeden önce af kanunu çıktı. Birçok mutsuzlar için yeni bir hayatın, yepyeni umutların, tatlı özgürlüklerin müjdesini getiren bu kanun, canavarın cezasını da 20 yıla düşürdü. Epeyce yatmışlığı olduğu için 9-10 yıl sonra çıkacak. Sevgiliye mektuplar. Kürt Nevzat bu kez mopusa düştükten sonra yüreğine bir tasadır çöktü. En azından 10 kez girip çıkmışlığı olduğu halde hiçbir seferinde böylesine tasalanmamıştı. Geceleri gözüne uyku girmiyordu. 50 sene yatsam gam yemem ama o müzeyyen yok mu benim belimi kırdı diyordu. Oysa kızın Nevzat'la bir ilişiği yoktu. Ancak bir kere uzaktan bir gülümsemişti. Nevzat bir gece iyice zıvanadan çıktı. Elinden gelse yüreğinde biriken duyguları sahifeler doldurarak ona yollayacaktı. Ama iki lafı bir araya getiremediği için yine az buçuk okumuşlardan birine başvurması gerekiyordu. Kadastroda Kapıcı Niyazi'nin kaleminin ucundan kan damlar derlerdi. Nevzat onun ününü çok işitmişti. Sabah olur olmaz gardiyandan bir saat için izin alıp üçüncü koğuşa geçti. Niyazi daha yeni uyanmış, yatağının içinde sabah kahvesini içiyordu. Kürtoğlu şöyle okkalı bir selam vererek ona sokuldu. ''Merhaba Niyazi ağabey'' dedi. ''Benim bir derdim var ama galiba senin de sabah mahmurluğun var.'' ''Merhaba Karaoğlan, zarar etmez. Derdin neymiş yine?'' ''Derdimi sorma ağabeyciğim. Dertlerin en kötüsü. İnce hastalığa mı tutuldun yoksa?'' ''Yok ağabeyciğim. Benimkisi başka türlü. Kurtların kuşlarına başına.'' ''Frengi mi oldun ulan?'' ''Daha beter. Sevdaya tutuldum. Sen sevdalık çektin mi hiç?'' Niyazi onu küçümseyerek şöyle bir güldü. ''Bizim çektiğimiz sevdayı Mısır padişahı Kleopatra bile çekmemiştir be.'' Aşağı mahallede bir Zeynep vardı. Beni kıyılmamış baframeden yaprağına çevirdiydi. Sen ne diyorsun? Zor şey. Peki insan sevdaya tutulunca neler oluyor bakalım? Neler mi oluyor? Sen daha çocuksun be. Beni imtihan mı edeceksin? İlkin yüreğinde bir yanma olur. Zannedersin ki içeride alektrik kontağı var. Yanar yanar, sonradan kıpır kıpır bir kaynamadır başlar. Ama böyle kaynamaya garbunat fayda etmez. Haram yemiş Şeyhülislam kursağına dönersin. Hele sevdana hiç karşılık görmezsen, o zaman halin duman. Ölümlerden ölüm beğen. Vallahi doğru dedin Niyazi ağabey. Benimki de tıpkı böyle oldu. Zannettim ki yüreğim çöktü. Sonra kemiklerimde de cuculadaki başladı. İnsan böyle günlerde hop oturup hop kalkıyor. 10 gün içinde aşılı Mersin limonu gibi sarardım. Hani benimki de epey hakikatli çıktı. Sevdamızın haftasında zümbülü yakama taktı. Ama kör şeytana bak, ben Muradiyeli Hüseyin'in Yasin Efendi'nin kahvesinde karşıma çıkacağını nereden bileyim? Çektim herifi geberttim. Cezadan korkuyorum sanma, hepsi bana vız gelir. Velakin bu sevda yüreğime beton temel gibi oturdu. Ben diyorum ki kıza bir mektup yazıp da biraz efkar dağıtsak. Fena akıl değil. Değil ama bu enişteliği yine bana sen yapacaksın. Yazarız be kardeşim. Ama sen manevi laflar bilir misin? Nasıl manevi laf? Hani mesela ay mehtabında insanın yüreğine bir şeyler olur filan. Neler olur? His his. Buna his diyorlar. Yani his demek sevdanın alafrangasında insanın içi demektir. Niyazi güldü. Yahu sen de bizi Nasara Yensura'dan haberi yok zannettin galiba. Peki ağabeyciğim yaz. Ben ne dersem yaz. Sen de biraz ilave et. Benim laflarımı biraz tıraş et, kalıba sok. Şu masanın üstüne mürekkebi ver bakalım. Başına ne diyelim? Mesela, cennetin bahçelerinden karanfil toplamış sevgilim, iyi mi? Fevkaladenin daniskası ağabeyciğim. Daha iyisi can sağlığı, sen yaz. Ben yazdıklarını imzalarım, iyi yaz. Peki. Kürt Nevzat anlatmaya başladı. Niyazi de onun söylediklerini düzelterek kaleme alıyordu. Güllerin ve yaseminlerin bayıltıcı kokularıyla hayatımı zelzeleye uğratan Necip aşkınızın. Nevzat atıldı. Güllerin yanına bir de menekşe koy. Peki. Necip aşkınızın hayatımdaki dönüm noktasını unutamayacağım. Bir insan ki sevdiğine inanır. O insan aşkın ölmez fedakarlıklarına da razı olur demektir. Ben sizi gördüğüm günden beri kalbimden taşan heyecanları içimde boğarak sevgimin ziyan olmamasını candan temenni ederim. Hapishane denilen bu zindanın karanlık duvarları arasında çürüttüğüm ömrüm, Cenab-ı Hakk'ın ilahi kanunlarına boyun eğerek sizi sevmekten katiyen fari olmayacaktır. Bu öyle bir sevgi ki buna lalettayin bir aşk demeye bile aciz dilim varmıyor. Kader ikimize de karanlık bir yol çizmiş ise de kısa bir zaman çekeceğimiz ıstırap gelecekteki saadetimizin yanında namussuzum on para etmez. Kalbimin pırlantalarla süslü tahtında sana öyle bir köşe ayırdım ki bu köşede krallar bile yaşayamaz. Rüyalarım, vicdanım hep senin hayalinizle doludur. Damarlarımdaki ateş aşkı bana daha fazla duyuruyor. Naçiz sevgiliniz olan ben, yani doğru yolun kabadayılarına duman attırmış olan Kürt Nevzat. Niyazi Nevzat'ın yüzüne baktı. Nasıl, bu laf iyi mi? Dedi. Eyvallah ağabeyciğim, yalan da değil yani. Öteki yazmaya devam etti. Kürt Nevzat beklediği saadeti sizin ateşin dudaklarınızda bulacağıma asla şüphe edemem. Sabahatlerin düğününde geçirdiğimiz geceyi unutabilmeme maddi ve manevi imkan tasavvur olunamayacağı aşikardır. Akşam oldu. Yine de Bastı Kareler şarkısını aşkımızın yadigarı halinde saklıyorum. O akşam teyzeniz bayan bana biraz kızmıştı ama boş ver. Buradan elbette bir gün çıkacağım. 5 sene olmuş, 10 sene olmuş, nasılsa o gün gelecek. Seneler kolay geçmez diye üzülmemenizi candan rica ederim. Göreceksiniz, çabuk geçecek ve biz de daha canlı olarak mustakbele atılacağız. Aşk, saadet, ay mehtabı hepsi bizi bekliyor. Neydi o günler Allah'ım? Geceleri soğuk yatağıma yatınca boğazıma bir hıçkırık tıkanır. Temiz gözyaşlarım yanaklarımdan çeneme kadar akar, sonra yorgana damlar. Ve ben gecenin nahoş karanlıklarında daima sizi düşünürdüm. Şunu da bilmenizi candan isterim. Ben sizin için en küçük bir ahlaksızlık yapmış değilim. Buraya düştümse bu da benim günahım değildir. Mukadderatın cilvesi. Bana mapushane köşesini reva gördüğü için olağanüstü müteessirim. Ama sabırla koruk helva olur derler ya, siz zaten gençsiniz. Ben de Allah'a şükür yediğim %100 kan oluyor, baş ağrısı nedir bilmem. Vücut sağlığı olduktan sonra nasıl olsa kavuşuruz. Teyzenize en derin saygı ve hürmetlerimi bildirmenizi rica ederim. Ağabeyim Süreyya'nın sıhhatte daim olmasını istirham ederim. Sıra size gelince, sultanların sultanı sevgilim, gül pembesi yanaklarınızdan bilhassa pus ederim. Gerdanınızdaki ben beni deliye çevirdiydi. Hatırlıyorsun değil mi? Oradan öpmek de boynuma borç olsun hayatım. Ruhum, ciğerparem, müzeyyenciyim. Saçının teline sülalesi kurban olan Nevzat. Mektup bittiği vakit Kürt Nevzat'ın keyfinden ağzı kulaklarına varıyordu. Niyazi'ye mektubu 2 sefer daha okuttu. Sonunda aklına bir şey daha gelmiş olacak ki, aman ağabeyciğim dedi, az kalsın unutuyordum. Ara sıra bizimkine balta olan Sobacı Battal adında bir hergele var. Kıza yazalım da ona pek yüz vermesin. Peki. Ve mektubun altına şu satırlar eklendi. Hamiş, bana bak. O battal denilen sütü bozuğun gölgesi senin gölgene değerse hapı yuttuğunu bilmiş ol. Benim 7 iklimde kulağım vardır. Duymayacağımı sanırsan aldanırsın. Buradan çıkınca onu vallahi kireç kuyusunda eritirim. Ama o vakit sen de ruyu zeminde delik ara. Fahişeliğin lüzumu yok, işte bu kadar. Nevzat mektubun üstüne okla delinmiş bir yürek resmi çizmeyi unutmadı. En alta da bir hançer resmi yapıp zarfı o gün postaya verdi. Mektubuna karşılık beklemeye başladı. Aradan 1 hafta kadar geçmişti, bir gün savcılığa çağrıldı. Genç savcı yardımcısı onu bir iskemleye oturttuktan sonra durumu anlattı. Müzeyyen'e yazdığı mektubun son kısmı tehdit mahiyetinde görüldüğünden gerek Müzeyyen, gerekse savcılık tarafından senin aleyhine bir soruşturma açılmış bulunuyor. İfadeni şöyle yazalım. Nevzat birdenbire sarsıldı. Tepesinden aşağı kaynar sular döküldüğünü sandı. Kendini toplamaya çalıştı, biraz başını kaşıdı. Ne söyleyeyim bey ağabey dedi. Karı kısmı değil mi? Hazreti Adem bile pişman etmiş. Sülalesi bozuk millet. Topunun kökü kurusun. İfadem bundan ibarettir. Maal memnuniyetle imza ederim. 7. ayrımın sonu, sayfa 114.